Ayrım 27. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 320. 2. İki kadınla küçük dükkanda. Başka sayaçlar, başka aileler. Raiha. Samiha hala çok güzeldir. Sabahları bazı arsız erkekler paranın üstünü alırken parmaklarına dokunmak istiyorlar. Onun için parayı ellerine değil, yayvan camın üzerine koyuyoruz. Çoğu zaman ayranı da boza gibi ben hazırlıyorum ve tezgaha ben bakıyorum. Bana sataşmıyorlar. Bazı sabahlar içeri kimse gelip oturmaz. Bazen yaşlı bir kadın gelir, elektrikli sobaya iyice sokularak oturur, çay ister. Biz de böylece çay vermeye de başladık. Bir ara da Beyoğlu'na her gün alışverişe çıkan hoş bir kadın gelirdi. Siz kardeşsiniz değil mi derdi gülümseyerek. Benzeşiyorsunuz. Hanginizin kocası iyi, hanginizinki kötü? Bir kere de haydut tipli bir it geldi. Elinde sigara, sabah sabah boza istedi. Üç bardak içtikten sonra da sürekli Samiha'ya bakarak "Bozada alkol mü var yoksa benim başım başka bir sebepten mi dönüyor?" demeye başladı. Erkek olmadan dükkanı çevirmek zormuş, evet. Ama ne Ferhat'a söyledi bunu Samiha, ne de ben Mevlut'a. Bazen günün tam ortasında "Ben gidiyorum Raiha," derdi Samiha. Sen artık masadaki kadına bakar, boş bardakları kaldırırsın. Sanki kendisi iş sahibesi, ben de garsonuymuşum gibi. Eskiden çalıştığı evlerdeki zengin hanımların taklidini yaptığının farkında mıydı? Bazen Firuza'daki evlerine giderdim. Ferhat hep erkenden çıkmış olurdu. Hadi sinemaya gidelim Raiha, derdi Samiha. Bazen televizyona bakardık. Bazen de Samiha yeni aldığı aynalı tuvalet masasına oturur, makyaj yapar, ben de seyrederdim. Gel sen de sür Raiha, derdi bana aynadan gülerek bakarken. Merak etme, Mevlut'a söylemem. Bu sözüyle ne demek istiyordu? Mevlut'la dükkanda ben yokken sohbet ettiklerini, hatta benden bahsettiklerini mi? Her şeyden nem kapıyor, kıskanıyor, ağlıyordum. Süleyman. Akşamüstü İmam Adnan sokaktan aşağı doğru yürüyordum ki bakışlarım soldaki bir dükkana takıldı ve gözlerime inanamadım. Ferhat bazı akşamlar içip dükkana bir uğruyor. Neydik be abi biz eskiden, öyle değil mi, diyordu Mevlut'a. Ne afişler astık senle be Mevlut, ne kavgalar ettik. Mevlut bu sözleri abartılı buluyordu. Siyasi kavgaları değil, kısmet satmayı hatırlamayı seviyordu. Ama arkadaşının şimdiden efsaneleştirdiği gençlik hatıralarında önemli bir yer almak, sen dincilere oy mu verdin Mevlut diye suçlanmaktan daha gurur verici olduğu için Ferhat'ı düzeltmiyordu. Bosna'ya savaşa giden dincilerden, kadın başbakan Tansu'dan, Marmara Oteli'nin pastanesindeki Noel ağacının yanında patlayan bombadan, polis bir gün dincileri, ertesi gün de Kürtleri suçluyordu. Saatlerce boş geyik yaptıkları da çok oluyordu. Bazen gecenin en işlek vaktinde yarım saat 40 dakika tek bir müşteri uğramazken, hiç bilmedikleri saçma sapan bir konuyla televizyondaki spikerler her şeyi ezberden mi okuyor yoksa arkada plak çalarken ağızlarını oynatan şarkıcılar gibi onlar da sahtekarlık mı yapıyordu? Ya da bir iddia ile Taksim Meydanı'nda gösteri yapanlara saldıran polislerin belindeki tabancalarda kurşun var mıydı yoksa tabancalar süs müydü? Saatlerce tartışarak oyalanıyorlardı. Mevlut, diğer Beyoğlu büfelerinin yaptığı gibi gazetede dükkan hakkında çıkan yazıyı bir de aynı gazetedeki öteki alem resmini çerçeveletmiş asmıştı. Ana caddedeki döner büfeleri gibi turistlerden aldığı yabancı kağıt paraları çerçeveletip duvarlarını süslemeyi de hayal ediyordu ama ne yazık ki tek bir turist gelmemişti henüz. İrşat gazetesindeki yazının duvara asıldığını Ferhat görmüştü. Ferhat acaba yazının asılmasına bozulduğu için dükkana az geliyor olabilir miydi? Ferhat'ı patron gibi gördüğünü anlıyor, ona ve kendi zayıflığına içeriyordu. Ferhat'ın dükkanı kendisini bu hoş tutmak için açtığını bazen aklından geçiriyordu. Zayıflık anlarında "Ferhat benim evlenmek istediğim kızı kaçırdığı için suçluluk duygularıyla açtı bu dükkanı," diyordu kendi kendine. Ama Ferhat'a kızınca "Ne iyiliği," diyordu. "Kapitalist olmuş o, sermayesi var. Bozan'ın ilginç bir yatırım olduğunu da benden öğrendi." 1995 Ocak sonunda karlı rüzgarlı iki hafta Ferhat hiç girmedi dükkana. Bir akşam geçerken şöyle bir uğradı. Mevlut'un "Satışlar şu ara iyi" demesini dinlemedi bile. "Mevlut'cum bazı akşamlar hiç uğrayamıyorum biliyorsun. Benim az geldiğimi yengeye söyleme, anlıyorsun ya." "Nasıl? Şöyle bir otursana yahu." "Vaktim yok. En iyisi sen Raiha'ya da hiçbir şey söyleme. Kız kardeşler sık saklamazlar birbirlerinden." Ferhat elektrik tahsilatında kullandığı çantayı alıp dükkandan çıktı. "Emredersiniz," diye bağırdı Mevlut arkasından. Ferhat'ın eski arkadaşıyla oturup yarenlik etmeye bile vakti yoktu. Melut'un ağzından çıkıveren "emredersiniz" sözündeki alaycılığı dahi fark etmemişti. Bu sözü Melut'un babası ancak en itibarlı, en zengin müşterilerine söylerdi. Ama Melut hayatı boyunca hiçbir müşterisine "emredersiniz" dememişti. Üçkağıtçılarla ve mafya tipleriyle düşüp kalkmaktan ve zamparalıktan Ferhat'ın bu incelikleri düşünmeye vakti olduğunu sanmıyordu Melut. Eve dönüp eski kısık televizyona bakan Raiha'yı mışıl mışıl uyuyan kızlarını görünce Melut Ferhat'a en çok neden kızdığını anladı. Evinde ahlaklı güzel karısı varken geceleri kim bilir nerelere gittiği için efendi hazretlerinin de dediği gibi rakının şarabın da etkisi olmalıydı bunda. Bavul ticareti yapan Ukraynalı kadınlar, Afrika'dan gelen göçmenler, insanın kanını emen çeşit çeşit tuhaf insan, ahlaksızlık ve rüşvet sarmıştı İstanbul'u. Ve hükümet de yalnızca seyrediyordu. Melut kocası birden bu kadar para kazanmasına rağmen Samiha'nın neden bu kadar kederli olduğunu da böylece bir anda anladı. Samiha'yı ona fark ettirmeden aynalardan gözlemiş, ne kadar hüzünlü olduğunu görmüştü. Ferhat, evimde Samiha gibi güzeller güzeli ve cin zekalı karım varken zamparalık yaptığımı, demek ahlaksız ve kafasız olduğumu İrşad gazetesi okuru Melut düşünüyordur belki. Ama bu doğru değil çünkü zamparalık yapmıyorum. Yalnızca aşık oldum. Aşık olduğum kadınsa kayboldu. Onu elbet bir gün İstanbul'da bulacağım ama önce elektrik özelleştirildikten sonra tahsildarlara çıkan işleri ve fırsatları anlatayım ki seçimlerim ve aşk hikayem daha iyi anlaşılsın. Süleyman, Beyoğlu'na hala sık sık çıkıyorum ama içip efkar dağıtmak için değil iş için. Aşk derdim çoktan bitti. İyiyim, hizmetçi kızı çoktan unuttum. Sanatçı, şarkıcı, olgun bir kadına aşık olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ferhat, elektrik tahsilatı özel şirketlere ve tahsildarlara verilince ben kaçak elektrik kullanan garibanların peşine düşmedim. Tam tersi, arsız renginleri hedef aldım. Gecekondu mahallelerinden mümkün olduğunca uzak durdum. Kaçak elektrik olmasa kış geceleri donup ölecek yoksulların yaşadığı ara sokaklardan, ücra ve yıkıntı yerlerden kaçındım. Ekmek ve su ile yaşayan üç çocuklu, işsiz gariban ve karısının hayatını ve evini ısıtan tek şeyin kaçak elektrikli soba olduğunu görünce başımı öte yana çevirmeyi öğrendim. Ama boğaza nazır 8 odalı evde hizmetçiler, aşçılar, şoförlerle yaşarken faturasını ödemeyenin kestim elektriğini. Bir zamanlar zenginlerin yaşadığı 80 yıllık eski apartman dairesine 60 yoksul genç kızı balık istifi sıkıştırıp sabahlara kadar fermuar diktiren adamın kaçağını hiç affetmedim. Bütün İstanbul'a bakan lüks lokantanın fırınının, ihracat rekortmeni perdelik kumaş fabrikatörünün, tekstil makinesinin ve köyden gelip şimdi 14 katlı bina dikmekle övünen Laz müteahhitin vincinin elektriğinin kaçak olduğunu görünce de titremedi elim. Kestim elektriklerini, aldım paralarını. Yeditepe Elektrik TAŞ'de benim gibi zenginden alıp fakirin kaçağını görmezlikten gelmeye hazır pek çok genç idealist tahsildar vardı. Onlardan çok şey öğrendim. Süleyman, Mahinur'un yeteneğini ortaya çıkarmak için müziği ciddiye alan gece kulüpleriyle görüşüyordum. Güneş Pavyon en iyisi. Bazen kendimi tutamayıp bizim bozacı kafadarların dükkanının önünden geçiyorum. Yanlış anlamayın, aşk acısıyla ağlamak için değil, gülmek için tabii ki. Ferhat, şımarık zengin faturasını ödemeyi ya ilgisizlikten ihmal eder ya da bazen postadan çıkmaz fatura ya da düpedüz kaybolur. Enflasyonla arttırılmış ceza ile borç büyür de büyür. Bunların aklına başına getirmenin en kestirme yolu kapıyı çalıp uyarmadan elektriğini şak diye kesmektir. Elektrik ve tahsilat işi devletteyken zenginler ve güçlüler elektriğiniz kesilecek tehdidini "aa unutmuşum" der. Aldırmazlardı bile. Binde bir kere de olsa doğru dürüst bir tahsildar uğraşa uğraşa en sonunda elektriklerini kestirmeyi başardığında bu alçakların ilk işleri Taksim'deki binaya gelip borçlarını ödemek değil, hemen tanıdıkları siyasetçilere telefon edip tahsildarı işten attırmak olurdu. Özelleştirmeden sonra borçlarını devletin değil, kocaları gibi acımasız bir kapitalistin tahsil edeceğini anlayıp bizlerden korkmaya başladılar. Çünkü bizim Kayserili patronlar İstanbullu şımarık zenginin kibarlığına ve gözyaşına bakmazlar. Bu yeni özelleştirme kanunundan önce tahsildarların elektrik kesme yetkisi bile yoktu. Benim şimdi var. Faturasını ödemeyene haddini bildirmenin en kolay yolu elektriğini cuma akşamüstü tatilden önce kesmektir. İki gün elektriksiz kalınca kanun nizam nedir dinlemeyi öğrenirler. Geçen sene yılbaşı ile Kurban Bayramı birleşip 10 günlük uzun bir tatil olunca bunlardan biriyle hesaplaşmaya karar verdim. Gümüşsuyu'ndaki zengin apartmanın bodrum katına saat 4'te gittim. Daracık ve tozlu bir koridorun en karanlık köşesinde 12 dairenin paslı elektrik sayacı eski çamaşır makineleri gibi tıkır tıkır işliyordu. 11 numara evde mi diye sordum kapıcıyı. Hanımefendi evde dedi kapıcı. Abi ne yapıyorsun? Kesme be elektriklerini. Dinlemedim. Alet torbamdan tornavida, kerpeten ve özel anahtarı çekip elektriğinizi kısmen 100 saniyeden daha az sürer. 11 numaranın sayacı durdu. 10 dakika sonra yukarı çıkarsın dedim kapıcıya. Benim hala mahallede olduğumu, isterse bulup beni getirebileceğini söylersin. Ben yokuşun başındaki kahvedeyim. 15 dakika sonra kapıcı kahveye geldi. Hanımefendinin çok üzüldüğünü, beni evde beklediğini söyledi. Başka sayaçlar, başka ailelerle meşgul olduğumu, vakit bulursam gelmeye çalışacağımı söyle dedim. Karanlık basana kadar bekleyeyim mi diye sordum kendime. Kış günü hava erkenden kararınca 10 gün elektriksiz karanlıkta kalmak nedir hayal edebilirler. Bazıları otele gider, inatla torpil ararken aylarca Hilton otelinde kalan 4 çocuklu pinti adamla şapkalı karısının gülünç hikayesini anlatsam dinler miydiniz? Abi, hanımefendi çok telaşlandı. Bu akşam daveti varmış. Elektriği kesilen herkes telaşlanır. Kadınlar kocalarını arar, kimi saldırganlaşır, kimi alttan alır, bazısı uzatmadan rüşvet teklif eder, bazısı rüşvet vermeyi bile bilmez. Memur bey der çoğu, özelleştirmeden sonra memurluktan istifaya zorlandığımızı bilmeden. Acaba bu cezayı ben size nakit olarak elden şimdi versem, siz açtırsanız elektriğimizi? Ülkemizde en aptal vatandaş bile rüşvet vermeyi en sonunda öğrenir. Rüşvet kabul etmezsen bazısı miktarı yükseltir. Başkaları sen benim kim olduğumu biliyor musun diye tehdide başlar. Çoğunun kafası karışır, ne yapacağını bilemez. 11 numaradaki hanımın enflasyonla 20'ye katlanmış cezası yüksekti. Bu kadar para evde hazır değildir. Şu bir saat içerisinde beni ikna edemezse kışın en soğuk 10 günü kocası ve çocuklarıyla elektriksiz kalacaktı. Anlatan hikayeler doğruysa bazı vahşi kenar mahallelerde kimi kadınlar en sonunda kapısına dayanıp elektriğini kesecek olan tahsildarlarla yatarlarmış. Ama bana hiç olmadı. İnanmayın bu palavralara. Yoksul mahallelerinde tozlu sokakta tahsildarı çantasından, yürüyüşünden tanırlar hemen. Önce yabancıların, hırsızların peşine düşen çocukları yollarlar üzerine. Git lan diye bağıran, taş atan çocuklar tahsildarı şöyle bir korkuturlar. Derken mahallenin meczubu onu ölümle tehdit eder. Bir başkası bir sarhoş, burada ne işin var ulan diyerek tahsildarı sindirir. Yüksek elektrik hatlarına çekilmiş kaçak tellere doğru yürüyorsa tahsildar, kabadayılar ve mahalle köpekleri önünü kesip doğru yola getirir onu. Siyasi çeteler nutuk atıp sersemletir, mahalleli de tahsildarı adım adım takip ederek ehlileştirir. En sonunda borcunu ödeyemeyen yoksul kadınla yalnız kalabiliyorsa tahsildar, ne bahçe ne de ev kapısı asla kapalı değildir. Zaten her şeyi anında mahalle kahvesine yetiştiren çocuklar da bahçededir. Ev kapısını kapatıp kadınla yalnız kalan tahsildarın mahalleden sağ çıkabilmesi mucizedir. Bunları anlattım ki bir aşk hikayesi dinlemeye hazırlanan sizler yanlış bir beklentiye girmeyin. Bizim buralarda aşk çoğu zaman tek taraflı olur. Gümüşsuyu'nda boğaz manzaralı bir dairede yaşayan bir hanımefendi elektrik tahsildarını eskiden fark etmedi. Şimdi ise elektriğini kesiyorsa fark eder. Süleyman. Kahveden çıkıp geldim. Ahşap kapılı asansöre bindim. Altın kafes misali köhne asansör inleyerek 11 numaraya doğru çıkarken heyecanlıydım. Süleyman. Şubat sonunda buz gibi bir öğleden sonra nihayet sıradan bir müşteri gibi bacanaklara uğradım. Bozacı, bozan ekşi mi, tatlı mı? Mevlüt hemen tanıdı beni. Vay Süleyman diye bağırdı. Gelsene içeri. Kolay gelsin kızlar, dedim geçerken uğrayan bir eski dostun rahatlığıyla. Samiha pembe yapraklı bir başörtüsü takmış. Hoş geldin Süleyman, dedi Raiha. Bir olay çıkarır mıyım diye telaşlanarak. Samiha, tebrik ederim, evlenmişsin, hayırlı olsun. Teşekkür ederim Süleyman abi. 10 yıl oldu oğlum, dedi Mevlüt. Samiha'yı da sahiplenerek. Şimdi mi geldi aklına tebrik etmek? İki kadınla küçük dükkanda mutluydu. Aman dikkat et, sahip ol bu sefer dükkana. Bu da bimbom gibi batmasın, kapanmasın diyecektim az daha. Tuttum kendini, alttan aldım. 10 yıl önce delikanlıydık hepimiz dedim. İnsan delikanlıyken kafayı bir şey takıyor da 10 yıl sonra neden, nasıl takıldığını bile hatırlayamıyor. Aslında tebrik etmeye hediyemle gelmek isterdim de Vediha vermedi adresinizi. Onlar çok uzakta, Gazi Mahallesi'nde oturuyorlar dedi. Artık Cihangir'e taşındılar dedi akılsız Mevlüt. Cihangir değil oğlum, orası fakir semti Çukurcuma demedim. Bizim çocuklara da Ferhat'ı takip ettiğim çıkar ortaya. Elinize sağlık. Çok nefis, hakikaten bozanız dedim. Önüme koydukları bardaktan tadarak. Biraz da arkadaşlara götüreyim. Büyük bir şişeye 1 kilo koydurdu arkadaşlarıma. Bir ziyaretimde eski aşk takıntımın artık arkada bıraktığımı bu arkadaşlara, hatta solgun aşkımın kendisine göstermiş oldum. Asıl amacımsa Mevlüt'ü uyarmaktı. Beni geçirmeye dışarı çıkınca sarılıp öptüm onu. Söyle ona ayağında kalsın diye haber yolladım sevgili arkadaşına. Ne gibi? Dedi Mevlüt. O bilir ne olduğunu. 3. Ferhat'ın elektrik aşkı. Kaçalım gidelim buradan. Korkut. Ta 1965'te Kültepe'de babamla birlikte çevirdikleri arsaya rahmetli Mustafa amcam yalnızca tek odalık bir ev yapabildi. Mevlüt köyden babasına yardıma geldiyse de daha fazla ileri gidemediler. Nefesleri tükendi. Duttepe'deki arsanın üzerine bizse önce 2 odalı bir ev yaptık. Babam köydeki gibi bahçesine kavak ağaçları dikti. Şimdi Şişli'den baksan göreceksin neredeyse. Annem de köyden Duttepe'ye göç edince 1969 yılında bir gecede güzel bir oda, daha sonra radyodan at yarışlarını dinlediğim bir başka oda daha ekledik evimize. Ben Vediha ile evlenirken 1978'de banyolu büyük bir oda, bir de misafir odası ekledik ve ev yayıla yayıla saray gibi oldu. Saray bahçemizde kendiliğinden 2 dut bir de incir ağacı çıkmıştı. Bahçe duvarını da yükselttik, kapıyı demirden yaptık. 6 yıl önce baktık ki işlerimiz hamdolsun yolunda gidiyor ve bu tepelerde herkes yapıyor. Biz de tapumuza, artık tapumuz da vardı, güvenerek evin hepsinin üzerine bir kat daha çıktık. Bu 2. katın merdivenini dışarıdan yaptık ki annem Vediha nereye gidiyor, çocuklar eve döndü mü, sabah akşam dertlenmesin. Annem, babam ve Süleyman önce yenidir, manzaralıdır diye hevesle yukarı kata taşındılar. Ama annemler merdiven çok geliyor, zaten burası çok büyük, çok boş, çok soğuk, çok yalnızız diyerek aşağı taşındı. Ben de yukarıya. Vediha'nın istediği gibi en yeni, en pahalı banyoyu koydum. Mavi renkli fayanslar taktırdım ama Vediha'nın şehre taşınalımla kırdasından kurtulamadım. Ne kadar artık burası da şehir, burası da İstanbul desem de Vediha laf dinlemedi. Şişli'deki lisede bazı zengin piçleri Bozkurt ve Turan'la gecekonduda oturuyor diye dalga geçmişler. Annemle babam Şişli'ye gelmezler. Püfür püfür bahçelerini, bakkal dükkanını, tavuklarını, ağaçlarını bırakamazlar dedim. Onlar burada yalnız mı bırakacağız? Vediha arada bir benim eve hep geç geldiğimi, bazen de hiç gelmediğimi, iş için 10 gün gidip dönmediğimi de söylüyor. Şişli'deki yazıhanedeki saçı sarıya boyalı şaşı kadın gibi lakırdaları büyütüyor. Evet, bazen 10 gün, 2 hafta yok oluyorum ama inşaat işlerinin peşinde değilim. Azerbaycan'daydık. Eski hareketten Tarık, diğer milliyetçi Türkçü arkadaşlar. Devlet bize bu kutsal vazifeyi verdi ama para mara yok dediler. Özel sektörden destek alın demiş Ankara. Türkçüler benden yardım isteyince hayır mı diyecektim. Rusya'da komünizm bitti ama devlet başkanı Aliyev'in kendisi KGB'dendir. Ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi politbüro üyesidir. Sözde Türk ama Türkleri hala Rusların kuyruğuna takmaya çalışıyor. Bakü'de savaş ağalarıyla gizli toplumlar yaptık. Soylu Azeri halkının hepsi Türktür aslında ama oraya Ruslar ve Acemiler girmiştir. Oylarının çoğunu alıp Azerbaycan'ın ilk demokratik devlet başkanı seçilmiş olan Elçi Bey, KGB usulü bir darbeyle devrilmiş, küsüp köyüne geri dönmüştü. Ermenistan'la savaşı düşmana satan hainler ve beceriksizlerden ve darbe yapıp kendisine deviren Rus ajanlarından yılmıştı. Bizimle Rus ajanı sandığı için görüşmek istemiyor, biz de Tarık'la Bakü otellerinde, barlarda vakit döndürüyorduk. Elçi Bey'in köyüne gidip mübarek adamın elini öpüp, Amerika da bize destek veriyor, Azerbaycan'ın geleceği batıdadır diye diyemeden, Bizim Alaturka darbenin yattığı haberi geldi. Ankara'dan bazıları korkup Aliye ve bizlerin darbe yapmaya geldiğimizi haber vermişler. Elçi Bey'in de değil bizim darbeye katılmak, evinin bahçesine bile çıkamadığını öğrendik. Doğru havaalanına koşup İstanbul'a döndük. Bu macera bana şunları öğretti. Evet, bütün dünya Türk'ün düşmanıdır ama Türk'ün en büyük düşmanı Türk'ün kendisidir. Bakülü kızlar nefret ettikleri için Ruslardan her türlü serbest davranışı öğrenmişlerdi aslında. Ama sonunda Azeri erkeklerini tercih ederler. Öyleyse hanımefendi, bazen benim kendimi senin için tehlikeye atmamın anlamı yok. Bir sözle bu işe hemen gönüllü girmem zaten hükümette, partide işlerimi kolaylaştırırdı. Süleyman da bundan fırsat şımarıklık ediyor. Safiye teyze. Ne ben ne Vediha uygun bir kız bulamayınca Süleyman kendince birini buldu. Artık eve uğramıyor. Hem çok utanıyoruz hem de yanlış bir şey olacak diye korkuyoruz. Raiha. Soğuk kış akşamüstleri dükkan iş yaparken Ferhat da geliyordu. Biz de Samiha ile kızları alıp onlara gidiyorduk. Kızlar teyzelerinin deli gibi konuşmasına, televizyondaki bütün yıldızları tanıyıp kimin kiminle kaçtığını anlatmasına, kıyafetlerden ve filmlerden söz etmesine, bazen birine saçını şöyle yap, öbürüne tokanı böyle tak deyişine ve bazen de "Aa, ben bu adamın evinde çalıştım, karısı hep ağlardı" deyişine bayılıyorlardı. Evet, ona özenip teyzelerinin dilini taklit ederek konuşuyorlardı ki sinirlendim bir kere daha. Az daha teyzeniz gibi olmayın diyecektim ama kıskançlığa kapılmamak için tuttum kendimi. Acaba Samiha ile Mevlüt dükkanda yalnız kaldıklarında birbirlerinin gözlerinin içine mi bakıyorlar yoksa aynada yanlışlıkla göz göze gelmiş gibi mi yapıyorlar diye sormak istiyordum ben ama bir türlü soramıyordum. Böylece ne zaman kıskançlık ruhumu zehirlemeye başlasa ben Mevlüt'ün askerden bana yazdığı mektupları açıp okumaya başlardım. Dün Bozacı dükkanından çıkarken Mevlüt öyle tatlı tatlı bana gülümsedi yoksa kardeşime mi diye sinsi bir şüphe ruhumu kemirmeye başlayınca evde hemen açıp Mevlüt'ün bir mektubunu okuyorum. Seninkilerden başka bakacağım göz, gülümseyeceğim çehre, yalvaracağım kapı yoktur diye yazmış. Mevlüt bana bakışların mıknatıs gibi bağladı beni sana. Esirin oldum Raiha. Senden başka bir şey görmez oldum diye de yazmıştı. Bir bakışınla azat kabul etmez kölen oldum diye de. Mevlüt bazen büfede çıraklarına seslenen patron gibi şu kirli bardakları alın der ikimizden birine. Bana derse niye bana diyor diye zahmetli işi Samiha'ya vermiyor diye kızarım. Samiha'ya derse aklına ilk o geliyor diye sinirlenirim. Mevlüt kıskançlığımın farkındaydı. Bu yüzden o da Samiha ile dükkanda yalnız kalmamaya, ona herhangi bir ilgi göstermemeye dikkat ediyordu. Bu da demek ki dikkat edip saklayacak bir şey var diye yine kıskandırıyordu beni. Bir gün Samiha oyuncakçıya gitti, kızlara oğlan çocuklarıymış gibi su tabancası aldı. Mevlüt da akşam eve gelince başladı onlarla oynamaya. Ertesi sabah kızlar okula, Mevlüt dükkana gittikten sonra su tabancasını bana da çok sıktılar, çöpe atacaktım. Bulamadım. Belli ki çantasına koyup okula götürmüş Fatma. Gece uyurken oradan aldım, bir köşeye sakladım. Ertesi sefer Samiha şarkı söyleyen, gözünü açıp kapayan bir bebekle eve geldi. Fatma 13 yaşına geliyor, bebekle oynar mı artık demedim. Çocuklar ilgilenmedi, bebek de zaten kayboldu gitti. Ama bana en acı vereni, doğru olmadığını bile bile acaba Samiha şimdi dükkanda Mevlüt'le yalnız mıdır diye düşünmektir. Bu yanlış düşünceyi kafamdan bir türlü çıkaramıyorum çünkü Ferhat'ın akşamları eve geç geldiğini, filmlerde aşk acısı çeken erkeklerin yaptığı gibi içip içip dağıttığını, Beyoğlu dedikodularını bilen Süleyman Vediha'ya anlatmış. Ferhat. Altın kafes misali aynalı eski asansör durdu. Çok eski bir zamanda oluyordu bu. Rüyalar kadar eski ama aşk hep daha dün olmuş gibi gelir insana. Elektriğini kestiğim evlerde kapı zilini çalmak yerine tarihi filmlerde can almak için gelen silahşörler gibi tak tak tak kapıyı vurmak da bana iyi gelir. Kapıyı hizmetçi açtı. Hanımefendinin kızı ateşli hastaymış. En yaygın yalan budur. Hanımefendi birazdan geliyormuş. Hizmetçinin buyurun dediği sandalyeye oturdum ve boğaz manzarasına baktım. Ruhumda birden hissettiğim derinlik ve mutluluğun nedeni bu hareketli ve kederli manzaradır sanıyordum ki asıl neden odaya bir ışık gibi girdi. Siyah bir kot pantolonu, beyaz bir gömleği vardı. Buyurun memur bey, kapıcı Ercan görüşmek istediğinizi söyledi dedi. Bizler artık memur değiliz dedim. Siz elektrik şirketinden gelmiyor musunuz? Elektrik işi artık özelleştirildi hanımefendi. Anlıyorum. Biz de istemezdik böyle olmasını dedim zorlukla konuşarak ama elektriğinizi kestim. Ödenmemiş faturanız vardı. Elinize sağlık, üzülmeyin lütfen. Bu sizin kabahatiniz değil. Patron ister devlet ister özel şirket olsun, sizler emir kulusunuz yalnızca. Cevap vermedim bu zehirli ve doğru söze. Çünkü çok fena aşık oluyordum. Aynı anda çok fena aşık olduğumu düşünerek. Bütün gücümü topladım. Ne yazık ki aşağıdaki sayacı mühürledim diye yalan söyledim. Kızımızın hasta olduğunu bilseydim asla kesmezdim elektriğinizi. Ne yapalım, olmuş artık memur bey dedi. Türk filmlerindeki yargıç kadınlar gibi taviz vermez ve ciddi bir ifade takındı. Dert etmeyin, sizin işinizin gereğini yapın. Bir an sustuk. Asansörde yukarı çıkarken dairede işleyeceğimi sandığım sözlerin hiçbirini söylemediği için ezberden vereceğim cevapların hiçbiri aklıma gelmiyordu. Saatime baktım. 10 günlük uzun tatil 20 dakika sonra resmen başlayacak. Memur bey dedi inatla. Ne yazık ki ben hayatta kimseye ne rüşvet verebildim ne de vereni hoş görebildim. Kızıma örnek olmak için yaşıyorum. Yine de hanımefendi dedim. Memur diye dudak büktüğünüz kişilerin ne kadar onurlu olduğunu sizlerin idrak etmesi önemlidir. Kapıya doğru yürürken aşık olduğum kadının asla durun demeyeceğini bildiğim için öfkeleniyordum. Bana doğru iki adım attı. Aramızda her şeyin mümkün olduğunu hissettim. Oysa daha o anda bile bunun imkansız bir aşk olduğunu biliyordum. Ama aşkı diri tutan şey imkansız olmasıdır. Memur bey, bakın şu insanlara dedi. Eliyle pencereden şehri gösterdi. Bu 10 milyon insanı İstanbul'a toplayan şey ekmek parasıdır, çıkardır, faturadır, faizdir. Benden daha iyi bilirsiniz. Ama bu mahşeri kalabalığın içinde kişiyi ayakta tutan tek bir şey vardır. O da sevgidir. Cevap vermeme fırsat tanımadan sırtını dönüp gitti. Eski apartmanlarda antika asansörle aşağı inmek satıcıya ve tahsildara yasaktır. Merdivenlerden aşağıya inene kadar düşündüm. Havasız bodrum katına kadar indim. Koridorun sonuna yürüdüm. Ellerim elektriği kesilmiş sayacı bir de mühürlemek için uzandı. Ama tam tersini yaptı. Hünerli parmaklarım bir anda kesik kabloları sıkıca bağladı ve 11 numarasının sayacı tır tır dönmeye başladı. Abi iyi ettin de verdin elektriklerini dedi kapıcı Ercan. Niye? Hanımefendinin beyi Sürmeneli Sami çok nüfuzludur Beyoğlu'nda. Bütün her yerde tanıdığı vardır, zorlarlardı seni. Bu Karadenizliler hep mafyadır. Hasta kız tabii yok, öyle değil mi? Ne kızı be abi, daha evlenmediler bile. Sürmeneli'nin bir de köyde karısı, ondan yetişkin oğulları var. Oğullar da biliyorlar hanımefendiyi ama ses etmiyorlar. Raiha. Bir akşam kızlar, ben, Samiha teyzeleri yemekten sonra televizyona bakarken Ferhat girdi içeri. Bizi hep birlikte görünce çok sevindi. Maşallah, senin kızlar her ay gözle görülür hızla büyüyorlar. Fatma sen genç kız olmuşsun artık dedi. Ben, aman biz geç kaldık kızlar eve dönelim deyince, dur Raiha otur işte daha dedi. Mevlüt dükkanda çok geçe kadar duruyor, belki bir iki sarhoş uğrar da boza alır yine. Kızlarımın yanında Mevlüt'le dalga geçmesini sevmedim. Haklısın Ferhat dedim. Bizim ekmek paramız başkalarının eğlencesi oldu vallahi. Hadi kızlar biz gidelim evimize. Biz eve gecikince Mevlüt öfkelendi. İstiklal'e hiç çıkılmayacak. Kızlara yasak dedi. Akşam hava karardıktan sonra sen de sokağa hiç çıkmayacaksın. Kızlar teyzelerinde köfteler, pirzolalar, fırında tavuklar yiyor biliyor musun? Diyiverdim. Ben Mevlüt'ün öfkesinden korkar söylemezdim aslında böyle bir şey ama Allah söyletiverdi işte. Mevlüt küstü. 3 gün konuşmadı benimle. Biz de akşamüstleri kızlarla Samiha teyzelerine gitmedik, evde oturduk. Kıskançlık zamanlarımda çeyizli kumaşlara dergi sayfalarından kesilmiş kuşları değil, Mevlüt'ün mektuplarında okuya okuya ezberlediğim bir bakışta esir eden acımasız nazarları, harami gibi yol kesen gözleri koymaya başladım. Gözler ağaçlardan kocaman meyveler gibi sarkıyor, aralarında kıskanç kuşlar uçuşuyordu. Dallara nergis çiçeği gibi kendi içine dönmüş kara gözler yerleştirdim. Her yaprağının arkasında nazar boncukları gibi yüzlerce gözün çiçek açtığı efsane bir ağacı işledim bir büyük yorgan yüzüne. Gönlümün yaprakları arasında yollar açtım, güneş gibi gözler nakşettim. Her bir kirpiğinden ok gibi fırlayan kara ışıkların izini top top kumaşın içinde incir ağaçlarının kıvrım kıvrım dalları arasında salınarak gidişini elimle işledim. Ama hiçbiri dindiremedi öfkemi. Mevlüt bırakmıyor bizleri sizin eve gelelim dedi Samiha. Mevlüt dükkandayken sen gelsene bize dedim bir akşam. Kız kardeşim böylece akşamları elinde köfte ve lahmacun paketleri bize gelmeye başladı. Bir süre sonra da bu sefer Samiha'nın yalnız kızlarımı değil Mevlüt'ü de görmeye geldiğini düşünmeye başladım. Ferhat. Sokağa çıktığımda kendime güvenim sarsılmıştı. 20 dakika içinde hem aşık olmuş hem de kandırılmıştım. Hanımefendinin elektriğini kesmediğim için pişmandım. Kapıcı böyle diyordu ona. Faturanın üzerindeki Selvihan adını kullanmıyordu. Selvihan'ın mafya tarzı bir kabadayı haydutun elinde olduğunu hayal ediyordum sık sık. Onu koruyacaktım. Süleyman gibi birinin aşık olabilmesi için önce kadının resmini pazar dergisinin abazanlar köşesinde görmesi, sonra parasının gücüyle onunla bir kere yatıp bağlanması gerekir. Mevlüt'unsa kızı hiç tanımaması ama hayal kuracak kadar şöyle bir görülmesi yeterlidir. Benim gibilerin ise bir kadına aşık olması için onunla hayat satrancına oturduğunu hissetmesi gerekir. Açılış hamlelerinde acemilik etmiştim ama Selvihan'la bir oyun yapacak, onu avlayacaktım. Muhasebe ve kayıtlar bölümündeki rakı ve sohbet sever tecrübeli bir abin yardımıyla en son fişlere, banka ödemelerine ve arşivdeki kayıtlara bakmaya başladım. Pek çok akşam evde güzeller güzeli gül gibi Samiha'ya bakıp böyle bir karısı olan biri niye manzaralı apartmanın kapatmasına aklını takar diye düşündüğümü hatırlıyorum. Bazı geceler evde birlikte rakı içerken Samiha'ya ikimizin de çok sıkıntı çektiğini ama en sonunda istediğimiz gibi şehrin merkezine döndüğümüzü hatırlatırdım. Şimdi paramız da var derdim. Ne istesek yapabiliriz. Ne yapalım? Kaçalım gidelim buradan dedi Samiha. Bizi kimsenin bulamayacağı, kimsenin tanımadığı bir yere gidelim. Samiha'nın Gazi Mahallesi'ndeki ilk aylarımızda orada yapayalnız olmamızdan mutlu olduğunu bu sözünden anlardım. Bizim gibi şehirde yorgun düşmüş, kimisi Mao'cu, kimisi Moskova'cı, eski solcu arkadaşlarım vardı. Onlar da uzun çilelerden sonra bir yolunu bulup 3-5 kuruş kazanmışlarsa biraz daha biriktirip İstanbul'dan güneye kaçacağız derlerdi. Benim gibi hayatları boyunca hiç gitmedikleri bir Akdeniz ilinde zeytinlikler, bağlar, bahçeler içerisinde çiftlik hayalleri kurarlardı. Biz de güneyde bir çiftliğimiz olursa Samiha'nın en sonunda gebe kalacağını ve çocuğumuzun olacağını hayal ederdik. Sabrettik, sabrettik. Para kazanıyoruz. Biraz daha dişimizi sıkalım da kovaları dolduralım. Güneyde büyük bir çiftlik arazisi alırız derdim ben sabahları. Evde akşamları sıkılıyorum derdi Samiha. Bir akşam beni sinemaya götür. Bir akşam dükkanda Mevlüt'le sohbetten sıkıldım. Kafayı rakıyla dumanladım ve gümüş suyundaki apartmana gittim. Baskın yapan polis gibi önce kapıcı dairesinin zilini çaldım. ''Ne oldu abi? Bozacı sandım. Yaramaz bir durum mu var?'' dedi sayaçlara baktığımı gören kapıcı Ercan. ''Aa abi 11 numaradakiler çıkıp gittiler.'' 11 numaranın sayacı kıpırdamıyordu. Bir an dünya durmuş gibi hissettim kendimi. Taksim'deki binadaki rakısever ve tecrübeli muhasibe gittim. İstanbul'a 80 yıl elektrik dağıtmış şirketin arşivlerine, elle doldurulmuş eski kayıtlarına bakan iki ihtiyar katiple tanıştırdı beni. İkramiyelerini alıp emekli olmuş, biri 72, diğeri 65 yaşında. Bu iki bilge memur, özel kontratla 40 yıllık odalarına dönmüşler ve son 80 yılda elektrik şirketini ve tahsildarları aldatmak için İstanbulluların büyük bir yaratıcılıkla geliştirdikleri hileleri yeni kuşak tahsildarlarına anlatma fikrini benimsemişlerdi. Çalışkan bir genç, tahsildar olduğum için bildiklerini bana zevkle uzun uzun anlattılar. Her hilenin arkasındaki çeşit çeşit hikayeyi, mahalleleri, kadınları ve hatta aşk dedikodularını da hatırlıyorlardı. Tabii yalnızca arşivde değil, en son kayıtlarla da çalışmalıydım. Bir gün İstanbul'da bir evde bir kapının ardında Selvihan'ı bulacağımı biliyordum. Çünkü bu şehirde herkesin bir kalbi, bir de sayacı vardır. Raiha, gene gebe kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu yaşta çok utanıyorum kızların yanında. 27. ayrımın sonu, sayfa 334.